Ayrım 20, sayfa 242. Bağımsız kalkınmanın tek örneğinin Üçlü İttifak'ın Paraguay'a açtığı savaş karşısında yenilgiye uğrayışı. Yol arkadaşım sessizce yanımda oturuyordu. Öğle güneşinin göz kamaştırıcı ışığında sivri burunlu ve çıkık elmacık kemikleriyle keskin profili karaltı halinde beliriyordu. Güney sınırından Asunción'a doğru yol alıyorduk. 20 kişilik minibüsümüze nasıl olup da 50 kişi sığdırdıklarını aklım almıyordu. Birkaç saat sonra mola verdik. Bir avluda dolgun yapraklı bir ağacın gölgesinde oturduk. Gözlerimizin önünde Paraguay'ın bozulmamış, boş, kızıl topraklı düzlükleri uzanıyordu. Ufkun bir ucundan diğerine havanın şeffaflığını hiçbir şey bozmuyordu. Birer sigara yaktık. Bir Guarani köylüsü olan yol arkadaşım bozuk İspanyolcasıyla "Biz Paraguaylılar yoksuluz, sayımız da az" dedi. Encarnación'a iş aramaya gittiğini, bulamadan geri döndüğünü anlattı. Dönebilmek için gerekli birkaç pesoyu bile zor bulmuştu. Vaktiyle gençken Buenos Aires ve Brezilya'nın güneyinde de şansını denemişti. Bu mevsimde her yıl olduğu gibi birçok Paraguaylı pamuk toplamaya Arjantin'e gidiyordu. Ama ben 63 yaşıma geldim. Artık kalbim onca kalabalığı kaldırmıyor. Son 20 yıl içinde yarım milyon dolayında Paraguaylı yurdunu terk etti. Geçen yüzyıla dek Güney Amerika'nın en gelişmiş ülkesi olan Paraguay'da sefalet insanları sürgüne zorluyor. Paraguay'ın nüfusu o tarihten beri iki katına ancak çıktı. Paraguay, Bolivya ile birlikte Latin Amerika'nın yoksulluk ve geri kalmışlık konusunda önde gelen ülkesi. Paraguaylılar kıta tarihinin en aşağılık sayfalarını oluşturan bir soykırım savaşının mirasçısıdırlar. Üçlü İttifak Savaşı'dır bu. Brezilya, Arjantin ve Uruguay'ın sorumlusu olduğu bu soykırım sırasında yıkıntılar arasında tek bir erkek bırakılmamıştır. İngiltere bu savaşa doğrudan katılmadığı halde kıyımın sonucunda kazanç sağlayanlar İngiliz tüccarları, bankacıları ve sanayicileri olmuştur. Savaş başından sonuna kadar Londra Bankası, Baring Brothers firması ve Rothschild Bankası tarafından finanse edilmiş astronomik faizler galip ülkelerin kaderini ipotek altına almıştır. Bu bölümün yazılmasında aşağıdaki yapıtlardan yararlanılmıştır. Juan Bautista Alberdi, Historia de la Guerra del Paraguay, Buenos Aires 1962. Pelham Horton Box, Los Orígenes de la Guerra de la Triple Alianza, Buenos Aires, Asunción 1958. Efraim Cardozo, El Imperio del Brasil y El Río de la Plata, Buenos Aires 1961. Julio César Chávez, El Presidente López, Buenos Aires 1955. Carlos Pereira, Francisco Solano López y la Guerra del Paraguay, Buenos Aires 1945. Juan F. Pérez Acosta, Carlos Antonio López, Obrero Máximo, Labor Administrativo Administrativa y Constructiva Asunción 1948. José María Rosa, La Guerra del Paraguay y Las Montoneras Argentinas, Buenos Aires 1965. Bartolomé Mitre ve Juan Carlos Gómez, Cartas Polémicas sobre la Guerra del Paraguay. J. Natalicio González'in ön sözüyle Buenos Aires 1940. Ayrıca Vivian Trias'ın konuya ilişkin yayımlanmamış bir çalışması. Paraguay yıkımına kadar Latin Amerika'da olağanüstü bir örnekti. Dış sermayenin bozmadığı tek ulus Paraguay ulusuydu. Diktatör Gaspar Rodríguez de Francia'nın uzun süren katı yönetimi sırasında 1814-1840 bağımsız ve kalıcı bir ekonomik gelişme sağlanmıştı. Sınırsız gücü olan devlet ulusu örgütlemek, kaynakları yönlendirmek ve geleceği belirlemek görevlerini olmayan ulusal burjuvazinin işlevini üstlenmişti. Francia, Paraguay oligarşisini ezmek için köylü yığınlarının desteğini almış, eski Rio de Plata genel valiliğinin diğer ülkelerini tamamen dışlayarak iç barışı sağlamıştı. Mal varlıklarının kamulaştırılması, sürgünler, tutuklamalar, cezalar, toprak sahipleri ve tüccarların gücünü sağlamlaştırmak için değil, aksine yıkmak için kullanılmıştı. Ne politik özgürlük ne de muhalefet hakkı vardı. Daha sonra da olmayacaktı. Ama o dönemde demokrasinin olmamasından yakınanlar, kaybettikleri ayrıcalıkların özlemini çekenlerdi yalnızca. Fransa öldüğünde büyük kişisel servetler yoktu. Paraguay, dilenci, aç ve hırsızların olmadığı tek Latin Amerika ülkesiydi. Resmi tarihte Fransa'ya korkunç bir canavar gibi sergilenir. Liberalizmin empoze ettiği çarpık görünümler Latin Amerika'da her zaman egemen sınıflara özgü bir ayrıcalık değildir. Birçok solcu entelektüel ülkelerimizin tarihine yabancıların gözüyle bakarak sağın kimi efsanelerini, inançlarını ve dışlamalarını benimser. Pablo Neruda'nın Latin Amerika halklarına olağanüstü övgüsü Canto General de Buenos Aires 1955. Bu çarpıtma açıkça sergilenir. Neruda, Artigas'ı, Carlos Antonio ve Francisco Solano Lopez'i tanımaz. Buna karşılık Sarmiento ile özdeşleşir. Fransa'yı geniş otlaklarla çevrili cüzamlı kral diye niteler. Paraguay'ı tecrit etti, sınırları kapattı, işkenceyi yerleşti der. Rosas konusunda da aynı derecede olumsuzdur. Şafağın pusunda dipçiklerle soyulan kanlar içinde çıldırarak cezalandırılan acımasız atlıların dehşet sağlığı Arjantin'den, kahkahalarla hançerlenen şehit ülkeden söz eder. Paraguay, sürekli savaşlarla sarsılan diğer bölgelerin ortasında bir huzur ve barış vahasıydı. Kuzey Amerikan ajanı Hopkins, 1845 yılında hükümetine Paraguay'da okuma yazma bilmeyen çocuk olmadığını bildiriyordu. Gözleri, okyanusun öteki kıyısında olmayan tek ulus yine Paraguaylardı. Dış ticaret ekonomik hayatının temelini oluşturmuyordu. Konumu nedeniyle iç gelişmeye bağımlı Paraguay konusunda liberal doktrin yetersiz kalıyordu. Oligarşinin yok edilmesi, temel ekonomik kaynakların devletin elinde toplanmasına ve özerk bir kalkınmaya olanak sağladı. Carlos Antonio Lopez ve oğlu Francisco Solano'nun yönetim döneminde Fransa'nın çizdiği yol izlendi ve sağlamlaştırıldı. Ekonomi hızlı bir gelişim içindeydi. 1865 yılında işgalciler ufukta belirdiğinde Paraguay bir telgraf hattına, bir demir yoluna, çok sayıda inşaat malzemesi, kumaş, panço, kağıt, mürekkep, porselen ve barut fabrikasına sahipti. Bunda devletin yüksek bir ücret verdiği 200 yabancı teknisyenin payı büyüktü. İbcui hükümevinde 1850'den beri toplar, havan topları ve mermiler yapılıyordu. Asunción'da da top, obüs ve mermi imal ediliyordu. Temel ekonomik etkinliklerin tümü gibi demir endüstrisi de devletin elindeydi. Ülke bir ticaret filosuna sahipti. Parana Irmağı'nda Atlas Okyanusu ve Akdeniz'de seyreden Paraguay bandıralı gemiler Asunción tersanesinde yapılıyordu. Dış ticaret devletin tek elindeydi. Kıtanın güneyine Paraguay çayı ve tütün, Avrupa'ya ise değerli keresteler satılıyordu. İhracat ithalatı kat kat aşıyordu. Paraguay parası güçlü ve istikrarlıydı. Kaynaklar yabancı sermayeye başvurmadan büyük kamu yatırımlarının yapılabilmesine izin veriyordu. Güney Amerika'nın en güçlü ordusuna sahip olduğu, İngiliz teknisyenleri emrinde çalıştırabildiği ve gençlerini Avrupa üniversitelerinde öğrenim görmeye gönderebildiği halde ülkenin bir centavo bile borcu yoktu. Tarımsal üretimden sağlanan ekonomik artığı lükse harcayacak bir oligarşi yoktu. Ekonomik artık ne arıcıların ne de İngiliz taşıma ve sigorta şirketlerinin elinde birikiyordu. Ülkenin ürettiği zenginlikler emperyalizmin süngerince emilmiyordu. Paraguay topraklarının %98'i kamuya aitti. Toprağı işleyip sürekli yerleşmek ve satmamak koşuluyla devlet toprağın tasarruf hakkını köylülere veriyordu. Devletin doğrudan yönettiği çiftliklerin sayısı 64'tü. Sulama, yeni baraj, kanal, köprü ve yolların tarımsal üretimin gelişmesine katkıları büyüktü. Fatihlerin unutturmuş olduğu yerli geleneği olan yılda iki ürün alımı yeniden canlandırılmıştı. Bütün bu girişimlerde kuşkusuz Cizvit geleneklerinin de katkısı vardı. Cizvit tarikatının fanatik keşişleri, Papa'nın kara muhafızları, Avrupa'da da ortaya çıkan yeni güçlere karşı ortaçağ düzenini korumayı kendilerine görev edinmişlerdi. Ancak Latin Amerika'da Cizvitlerin girişimleri ilerici bir nitelik taşıyordu. Fetih'in kilise mensuplarına sunduğu zenginliğe ve tembelliğe kendini kaptırmış olan Katolik kilisesini feragat ve çilecilikle arındırmayı amaçlıyorlardı. En yüksek düzeye ulaşanlar Paraguay'daki misyonlar oldu. 1,5 yüzyıldan daha kısa bir süre içinde 1603-1768 yaratıcılarının amaçlarını ve boyutlarını tanımladılar. Cizvitler, Latifundium düzeninden kaçmak için ormanlara sığınmış olan Guarani yerlilerini müzik aracılığıyla kendilerine çekmişlerdi. Böylece 150 bin Guarani yerlisi topluluklarını yeniden örgütleyerek eski zanaatlarını ve mesleklerini canlandırdılar. Misyonlarda Latifundium yoktu. Toprak kısmen kişisel gereksinimleri karşılamak için, kısmen de ortak mülkiyet altında olan üretim araçlarını sağlamak için işleniyordu. Yerlilerin hayatı bilgece düzenlenmişti. Okullarda ve atölyelerde müzisyenler, zanaatkarlar, çiftçiler, dokumacılar, oyuncular, ressamlar, inşaatçılar yetiştiriliyordu. Para kullanılmıyordu. Tüccarların yerli topluluklarına girmesi yasaktı. Fakat İspanya büyük toprak sahiplerinin baskısıyla Cizvitleri Amerika'dan kovunca yerli avı başladı. Ağaçlarda cesetler sallanıyor, köyler toplu halde Brezilya pazarlarında satılıyordu. Çok sayıda yerli bir kez daha ormanlara sığındı. Cizvit tarikatının kitaplıkları yakıldı. Jorge Abelardo Ramos, Historia de la Nación Latinoamericano, Buenos Aires 1968. Paraguay'da devletin uyguladığı korumacılık 1864'te ulusal endüstriyi ve iç pazarı savunmak amacıyla daha da koyulaştırıldı. Irmaklar Latin Amerika'yı Manchester ve Liverpool'da üretilmiş mallarla istila eden İngiliz gemilerine kapanmıştı. İngiliz tüccarları yalnızca bu ülkeyi ele geçiremedikleri için değil, Paraguay komşularına tehlikeli bir örnek olduğu için de endişeliydiler. Latin Amerika'nın en ilerici ülkesi, yabancı sermayeye, İngiliz bankalarına ve serbest değişimin nimetlerine başvurmadan kendine parlak bir gelecek çiziyordu. Bununla birlikte Paraguay, girişiminde gittikçe daha başarılı olduğu halde dışa açılması gerekliliği artıyordu. Endüstrinin gelişmesi, uluslararası pazarlar ve son teknik gelişmelerle daha sıkı ilişkiye girilmesini gerektiriyordu. Paraguay, stratejik olarak Arjantin ve Brezilya arasında sıkışmıştı. Bu iki ülke, Riva Davia ve Rosas'ın yaptığı gibi ırmakların ağzını kapatarak Paraguay'ı çıkmaza sokabilirlerdi. Bir başka yol da mallara geçiş vergisi koymaktı. Oligarşik devleti güçlendirme çabasında olan komşuları için kendine yetmeyi beceren ve İngiliz tüccarları önde diz çökmeyen bu ülkenin yarattığı skandala son vermek vazgeçilemez bir şart olmuştu. Buenos Aires'teki İngiliz elçisi Edward Thornton savaş hazırlıklarına coşkuyla katıldı. Savaşın hemen öncesinde Arjantin Bakanlar Kurulu toplantılarında Başkan Bartolomeo Mitre'nin yanında hükümet danışmanı olarak yer alıyordu. Paraguay'ın geleceğini belirleyen Arjantin-Brezilya anlaşmasıyla sonuçlanan entrika ve kışkırtmalar bütünü Thornton'un denetimi altında hazırlandı. Fernancio Flores, iki büyük komşusu tarafından harekete geçirilen Uruguay'ı işgal edip Paysandu kıyımını gerçekleştirdikten sonra Rio de Janeiro'ya ve Buenos Aires'e sadık hükümetini Montevideo'da kurdu. Üçlü ittifak oluşturulmuştu. Paraguay Devlet Başkanı Solano Lopez, Uruguay'a saldırılması durumunda ülkesinin çelik kıskaçlar arasında kalacağını bildiğinden böyle bir saldırıda askeri müdahalede bulunacağını önceden bildirmişti. Buna karşın liberal tarihçi Efraim Cardozo, Lopez'in Brezilya'ya karşı çıkış nedeninin yalnızca başkanın gururunun incinmesi olduğunu ileri sürer. Brezilya imparatoru kızlarından birini Lopez'e vermeyi reddetmişti. Ama savaş aç tanrısının değil savaş tanrısının marifetiydi. Buenos Aires gazetelerinde başkan Lopez'den Amerika'nın Attilası diye söz ediliyor. Başyazılarda bir sürüngen gibi öldürülmesi gerektiğinden demvuruluyordu. Eylül 1864'te Thornton Asunción'dan Londra'ya uzun bir gizli rapor gönderdi. Paraguay'ı Dante'nin cehennemi diye betimliyordu raporunda. İşine yarayan noktalar üzerinde duruyordu. Hemen bütün mallarda ithalat vergisi malın değerine göre %20-25 arasında değişmektedir. Ancak bu değer malın satış fiyatı üzerinden hesaplandığı için maliyetin %40-45'ine ulaşan vergiler ödenmektedir. İhracat vergileri ise %10 ila 20 arasında değişmektedir. Nisan 1865'te Buenos Aires'te basılan İngilizce Standart gazetesinde Arjantin'in Paraguay'a savaş açmasından coşkuyla söz ediliyor. Paraguay Devlet Başkanı'nın uygar ulusların bütün geleneklerini çiğnediği ve Arjantin Başkanı Mitre'nin kılıcının geçmiş zaferlerin damgasının yanı sıra haklı bir davada kamuoyunun karşı koyulmaz gücünü de taşıyacağı belirtiliyordu. Brezilya ve Uruguay ile anlaşma 10 Mayıs 1865'te imzalandı. Anlaşmanın ağır koşulları bir yıl sonra The Times gazetesinde halka açıklandı. Gazete anlaşma koşullarını Brezilya ve Arjantin'den alacaklı bankalardan almıştı. Geleceğin galipleri yenilecek olan Paraguay'ın ganimetini peşinen paylaşmışlardı. Arjantin, Misiones ve geniş Cihajo bölgelerini Brezilya sınırlarının batısında kalan geniş bir alanı ele geçiriyor. İki büyük güç tarafından yönlendirilen bir kuklanın yönetimindeki Uruguay'ın payına ise hiçbir şey düşmüyordu. Mitre, Asunción'u 3 ayda ele geçireceğini belirtmişti. Savaş 5 yıl sürdü. Paraguay ırmağını savunmak üzere sıralanan küçük tabyalar bir bir yok edildi. Utanç kaynağı tiran Francisco Solano Lopez, ulus olarak ayakta kalma isteğini kahramanca temsil etti. Yarım yüzyıldır savaşmamış olan Paraguay halkı da onun yanında yer aldı. Kadın, erkek, çocuk, yaşlı, aslanlar gibi savaştılar. Yaralı esirler, kardeşlerine karşı çarpışmak zorunda bırakılmamak için sargılarını yolup atıyorlardı. Lopez, 1870 yılında bir hayaletler ordusunun başında ormana daldı. Ordusu, düşmanı etkilemek için takma sakal takmış çocuklarla yaşlılardan oluşuyordu. Lopez, belki gerçek, belki hayal ürünü bir ihanet gerekçesiyle kendisiyle birlikte belirsiz bir kadere ilerleyen kardeşini ve bir piskoposu öldürdü. Paraguay Devlet Başkanı Cora ormanında katledildiğinde "Yurdumla birlikte ölüyorum." diye haykırıyordu. Dediği doğruydu. Paraguay da onunla birlikte ölmekteydi. İşgal orduları harabeye dönmüş olan Asunción'u ele geçirdi. Kurtarmaya geldikleri Paraguay halkını yok ettiler. Savaşın başında Paraguay'ın nüfusu neredeyse Arjantin nüfusuna eşitti. 1870'te hayatta kalan Paraguaylıların sayısı 250 bin, yani eski nüfusun altında birini aşmıyordu. Uygarlığın zaferiydi bu. Bu kıyımın yüklü masrafının altından kalkamayan galipler başından beri macerayı finanse etmiş olan İngiliz bankacılarının avucunun içindeydiler. İkinci Pedro'nun köleci imparatorluğu bu arada 60 bin kilometre kare toprak ve bol miktarda iş gücü kazanmıştı. Çok sayıda Paraguaylı tutsak damgalanarak Sao Paulo kahve plantasyonlarına gönderilmişti. Arjantin, Mitre'nin başkanlığında 94 bin kilometre karelik bir alanı ele geçirmiş, savaşın diğer ganimetleri konusunda ise Mitre şu açıklamayı yapmıştı. Tutsakları ve diğer savaş ganimetlerini anlaşmamıza uygun biçimde aramızda paylaşacağız. Artigas'ın izleyicilerinin çoktan ortadan kaldırıldığı ve oligarşinin yönettiği Uruguay ise savaşa piyon olarak katılmış, sonucunda da bir şey elde edememişti. Savaş sonunda üçlü ittifak üyelerinin İngiltere'ye bağımlılığı daha da artmıştı. Paraguay katliamı bu üç ülkenin kaderini belirlemiş oldu. Solano López anılarda hala yaşamaktadır. Eylül 1969'da Rio de Janeiro'daki Ulusal Tarih Müzesi'nde eski Paraguay Devlet Başkanı'na bir bölüm ayrılacağı açıklandığında subaylar şiddetle karşı koydular. 1964 darbesini gerçekleştiren General Mourão Filho basına şu açıklamayı yaptı. Ülkenin üzerinde bir çılgınlık rüzgarı esmekte. Solano López'in ismi tarihimizden tamamıyla silinmelidir. Üniformalı Güney Amerikan diktatörünün en tipik örneğidir kendisi. Paraguay'ı umutsuz bir savaşı iterek mahvetmiştir. Brezilya, İngilizlerin Portekiz tahtını Rio de Janeiro'ya taşıdıkları dönemden itibaren Britanya İmparatorluğu'nun kendisine yüklemiş olduğu görevi yerine getirmişti. 19. yüzyıl başında Canning'in büyükelçisi Lord Strangford'a bildirmiş olduğu talimatlar son derece açıktı. Brezilya'yı Güney Amerika tüketimine yönelik İngiliz malları için büyük bir ticari merkez haline getirmek. Savaşa katılmadan kısa bir süre önce Arjantin Devlet Başkanı ülkesindeki yeni İngiliz demiryolunun açılış töreninde coşkulu bir konuşma yapmıştı. Bu ilerlemenin gerçekleşmesinde itici güç nedir? İngiliz sermayesidir baylar. Paraguay yalnızca yurttaşlarını değil, gümrük vergilerini, ırmakların serbest ticarete kapanmasını, döküm evlerini, ekonomik bağımsızlığını ve topraklarının önemli bir kısmını da yitirmişti. Soygunun sorumluları Paraguay'ın geri kalan topraklarına serbest değişimi ve latifundium düzenini getirdiler. Topraklar, ormanlar, madenler, çay plantasyonları, okullar, akla gelebilecek her şey talan edip satıldı. İşgal kuvvetleri Asunción'a birbiri ardından kukla hükümetler getirdiler. Savaşın hemen ertesinde barut kokusu henüz uçup gitmemişken tarihinin ilk dış borcu Paraguay'ın üzerine çöktü. Alacaklı İngiltere'ydi elbette. Borcun değeri 1 milyon sterlindi ama Paraguay'a ulaşan kısmı bunun ancak yarısıydı. Borç birkaç yıl sonra 3 milyonu aştı. 1812 yılında Afyon Savaşı sona erdikten sonra Nanjing'de imzalanan serbest değişim anlaşması İngiliz tüccarlarına Çin topraklarına uyuşturucu madde sokma hakkını tanıyordu. Paraguay'da da yenilgiden sonra ticaret özgürlüğü kesinleşti. Pamuk üretimi durduruldu, tekstil endüstrisi Manchester tarafından yok edildi. Ulusal endüstri bir daha canlanamadı. Bugün Paraguay'ı yönetmekte olan Colorado Partisi kahramanların anısını kullanarak büyük vurgunlar vurmaktadır. Ama kuruluş yasasında Brezilya işgal ordularının hizmetinde Mareşal Solano López'e ihanet etmiş 22 lejyonerin imzası vardır. Paraguay'ı 15 yıldır toplama kampına dönüştürmüş olan diktatör Alfredo Stroessner askeri uzmanlığını Brezilya'da tamamlamıştır. Brezilyalı generaller kendisini madalyalar ve övgülerle çok parlak bir geleceği olduğunu belirterek ülkesine göndermişlerdir. Paraguay'da egemen olan İngiliz ve Arjantin çıkarlarının yerini Stroessner döneminde Brezilya ve Kuzey Amerika çıkarları almıştır. Paraguay'ı aralarında paylaşmak için kurtaran Arjantin ve Brezilya 1870'ten beri savaş ganimetlerini toparlamak üzere birbirlerinden nöbeti sürekli devralıyorlar. Ama onlar da büyük gücün emperyalizmine boyun eğmek zorundalar. Paraguay aynı zamanda hem emperyalizmin hem de alt emperyalizmin boyunduruğu altındadır. Önceleri birbirini izleyen bağımlılıklar zincirinin en büyük halkasını İngiltere oluştururdu. Bugün Güney Amerika'nın ortasında yer alan bu ülkenin jeopolitik konumunun ne denli önemli olduğunu farkına varan ABD, ülkede çok sayıda danışman bulundurmaktadır. Bu danışmanlar silahlı kuvvetleri eğitir ve yönlendirir. Ekonomik planları hazırlar, üniversite çıkarları doğrultusunda yeniden düzenler, ülke için yeni bir demokratik siyaset programı çizer ve rejime hizmetleri karşılığında masraflı krediler bağışlar. 1968 seçimlerinden kısa bir süre önce General Stroessner ABD'yi ziyaret sırasında Agence France Presse şu açıklamayı yapmıştı. Başkan Johnson'la yaptığım görüşme sırasında kendisine 12 yıldır başbakanlık görevini sürdürdüğümü hatırlattım. O da bana gelecek dönemde de bu görevi sürdürmemem için hiçbir neden olmadığını söyledi. Paraguay aynı zamanda sömürgelerin de sömürgesidir. Stroessner hükümeti toprak reformunu bahane edip herhalde dalgınlıkla olacak, sınır topraklarının yabancılara satılmasını yasaklayan yasalara aykırı davrandı. Bugün devlete ait topraklar bile Brezilyalı kahpe latifin düğümleri sahiplerinin elinde. İşgal dalgası Portekizce konuşan büyük toprak sahiplerine bağlı başkanın işbirliğiyle Paraná'yı aşmakta. Paraguay'ın kuzeydoğu sınırına vardığımda cebimde Solano Lopez'in resmini taşıyan paralar vardı. Yalnızca İmparator II. Pedro'nun resmini taşıyan paraların değeri olduğunu anlamakta gecikmedim. Üzerinden bir yüzyıl geçmiş olmasına karşın Üçlü İttifak Savaşı'nın sonuçları güncelliğini koruyor. Brezilyalı görevliler kendi ülkelerinde yolculuk yapan Paraguaylıların pasaport taşımasını zorunlu kılıyorlar. Ülkede Brezilya bayrağı dalgalanıyor. Brezilya kiliseleri egemen. Kara korsanlığı Latin Amerika'nın gelecekteki en önemli enerji kaynağı olan ve bugün Portekizce Sete Coedas diye adlandırılan Guayra çavlanlarına ve dünyanın en büyük hidroelektrik santralinin Brezilya tarafından kurulacağı Itaipu yöresine kadar uzanıyor. Alt emperyalizm ya da çevre ülkelerin emperyalizmi çeşitli biçimlerde kendini gösterir. Başkan Johnson 1965'te Dominiklileri kana boğmaya karar verdiğinde Stroessner operasyonu katılmak üzere Santo Domingo'ya Paraguaylı askerler gönderdi. Birliğin adı bir kara mizah örneğiydi. Mareşal Solano Lopez. Paraguaylı askerlerin başında Brezilyalı bir general bulunuyordu çünkü ihanetin şan ve şerefi Brezilya'ya aitti. General Panasco Albim, kıyıma katılan tüm Latin Amerika birliklerini yönetmekle görevliydi. Buna benzer sayısız örnek bulunabilir. Paraguay petrol kuyularını işletme hakkını Brezilya'ya vermiştir. Ama Brezilya'da yakıtın dağılımı ve petrokimya Kuzey Amerika firmalarının elindedir. Paraguay Üniversitesi'nin felsefe ve pedagoji fakültesi Brezilya Kültür Heyeti'nin denetimindedir. Ama Brezilya üniversitelerini yönetenler Kuzey Amerikalılar. Paraguay ordusunun kurma heyeti Pentagon teknisyenlerinin olduğu kadar Brezilyalı generallerin de güdümündedir. Ancak Brezilyalı generaller Pentagon'un şubelerinden başka bir şey değildirler. Paraguay tüketim piyasası Brezilya endüstri ürünlerinin işgali altındadır. Bu ürünlerin üretildiği Sao Paulo fabrikaları ise çok uluslu şirketlere aittir. Stroessner kendisini Lopez'lerin mirasçısı olarak görür. Oysa bir asır öncesinin Paraguay'ı bugünün Paraguay ile karşılaştırılabilir mi? İktidardaki partinin alkış sesleri arasında Paraguay'ın geçmişini kendisine mal ettiği bir toplantı sırasında ufak bir çocuk kaçak sigara satıyor. Toplantıya katılanlar Kent, Marlboro, Camel ve Benson and Hatch sigaraları içiyordu. Asunción'da sayıları fazla olmayan orta sınıf mensupları Paraguay birası yerine Ballantine's marka viski içer. Pazara meyve taşıyan öküz arabalarının yanı sıra ABD ve Avrupa'da üretilmiş ve ülkeye kaçak getirilmiş son model otomobiller cirit atar caddelerdi. Toprak kara zabanla işlenir ama taksiler 70 model impalalardır. Bütün bunlara karşılık Stroessner'in savı barışın bedelinin kaçakçılık olduğudur. Generaller işbirliği yapmaz ama her nasılsa cepleri bir biçimde dolar. Endüstri doğal olarak gelişemeden ölmeye mahkumdur. Devlet, kamu alımlarında yerli mallarını öncelik tanımasını öngören yasaya bile uymaz. Hükümetin övünçle sergilediği başarılar 1966'da Paraguay halkının kalkınmasına katkı olsun diye Kuzey Amerikan sermayesiyle kurulan Coca-Cola, Crush ve Pepsi-Cola fabrikalarıdır. Devlet, özel sektör konularıyla ilgilendiği sürece Devlet Başkanlığı Teknik Planlama Dairesi Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social Asunción 1966. Girişimlere kalkışmayacağını açıklamakta Merkez Bankası döviz alım satımında serbest piyasa rejimi uygulamaya ve ticaret ve dövizli işlemlerde kısıtlamaları kaldırmaya karar verdiğini Uluslararası Para Fonu'na bildirmektedir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın yayımladığı bir bildiride ülkenin yabancı sermayeye özel ayrıcalıklar tanıyacağı yatırımcılara duyurulmaktadır. Yatırımlara uygun bir ortam sağlayabilmek amacıyla yabancı şirketler vergi ve gümrük resminden muaf tutulmuştur. New York National City Bank, Asunción şubesini açtıktan bir yıl sonra yatırmış olduğu sermayeyi karıyla karşılamıştır. Yabancı bankaların Paraguay'a verdiği krediler ekonomik dengesizliğini artırarak ülkeyi daha da bağımlıklar. Ekili toprakların %90'ı toprak sahiplerinin %1,5'una aittir. Toplam yüz ölçümünün ancak %2'si üzerinde tarım yapılmaktadır. Caguazo bölgesinde uygulanan tarımsal planlar sonucu aç köylülere gelişme yerine mezar bağışlanmıştır. Köylülerin büyük bir bölümü minifundiumların bulunduğu bölgelere ya da Brezilya'ya göç etmeyi yeğlediler. Brezilya'da Curitiba ve Mato Grosso'daki çay plantasyonlarında ya da Parana'daki kahve plantasyonlarında emeklerini düşük bir ücret karşılığında satıyorlar. Ormanlık bölgelerde, devletin bağışladığı topraklarda hiçbir teknik yönlendirme ve kredi yardımı olmadan tarım yapmaya çalışan köylülerin durumu umutsuz. Çünkü yetiştirdikleri ürünle hem beslenmek hem de toprağa sahip olabilmek için ücret ödemek zorundalar. Üçlü ittifak büyük başarısını hala sürdürüyor. İşgal edilen toprakların savunmasına kullanılan topların döküldüğü Ibijui dökümevinin bulunduğu yere şimdi Minajue adlı veriliyor. Guarani yerlerinin dilinde madendi anlamına geliyor. Bugün bataklıklar ve sivrisineklerle kaplı yörede işgalcilerin 100 yıl önce dinamitle havaya uçurdukları fırının yıkıntılarını ve eski döküm evinden kalan paslı demir parçalarını görmek mümkün. Yörede yoksulluk içinde yaşayan köylüler yaşadıkları harabenin hangi savaşın artığı olduğunu bile bilmiyorlar. Bununla birlikte bazı geceler makine ve çekiş gürültüsü asker haykırışları duyduklarını söylüyorlar.